Merhaba, ben Büşra Kahraman, uzman psikoloğum. Hem bu hayatı yaşamayı, hem yeni bir şeyler öğrenmeyi, keşfetmeyi, sevdiklerimle etkileşimde olmayı, diğer insanlarla bir şeyler paylaşmayı çok seviyorum. Şu anda bu kaydı dinlediğinize göre, sanırım siz de diğer insanlarla dinleyerek de olsa etkileşim içerisinde olmayı seviyorsunuz. Umarım bu kanalda hep birlikte çok eğleniriz, birbirimizden bir şeyler öğreniriz. Eğer hazırsanız, Konuşuyorum serimin yeni bölümü başlıyor. Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra sınırlar konusuyla karşınızdayım. Ama bu hafta ben değil, konuğum daha çok konuşuyor olacak. Önceki kayıtlardan birinde bu sınırlarla alakalı benim de söylemek istediğim bir şeyler olduğundan bahsetmiştim. Ama böyle bu hafta Beyza ile konuşurken bir konu denk geldi. Yani daha doğrusu onun attığı bir tweet üzerinden. Bu konuda benden önce bu konuda işte kendisini değiştirerek bir deneyim yaşamış birisi konuşsun. Sonra ben kendi fikirlerimle alakalı eksik bir kısmı olursa onun için ayrı bir kayıt yaparım diye düşündüm. Ve ikinci konuklu kaydımı yapmaya karar verdim. Sağ olsun Beyza da kabul etti. Ve bu hafta birazcık onunla bu sınırlar meselesini konuşacağız. Bu konu zaten böyle son dönemde işte sosyal medyada, yani sosyal medyayı sık kullanan kişilerin de bence fazlaca maruz kaldığı bir şey. Bütün uzmanlar bu konuda konuşuyor ya da bu konuda işte sınır ihlaline maruz kalan kişiler bu konuda konuşuyor. Yani hepimizin aslında bence yaralı olduğu bir konu bu. O yüzden ben de bu konuyu biraz konuşmak istiyordum. Çünkü şunu fark ediyorum, hani böyle özellikle bazı uzmanların bu konuda mesela çok katı işte tavsiyeler verdiğini ya da işte tamamen hani işte olumsuz bir deneyim yaşandığında bütün insanlara genellenmesi gereken işte sınırlar olması gerekiyormuş gibi bazen bu durumun aksettirildiğini görüyorum. Ya da bazen zaten biz farkında olmadan bunu kendi pratiğimizde de yapıyoruz. Yani bir insanla işte bir problem yaşadığımızda işte ona sınır koyalım derken aslında farkında olmadan tüm arkadaşlarımıza bunu genelleyebiliyoruz. Ya da tam tersi aslında işte hayat boyu getirdiğimiz şeyler bize sınır koymanın yanlış bir şey olduğunu, işte olmaması gereken bir şey olduğunu söyleyebiliyor. Ve bu sefer de sınır koyan değil, sınır koyamayan taraf olarak kendimizi bazen gözlemleyebiliyoruz. O yüzden bence gerçekten önemli bir konu. Şimdi ben lafı daha fazla uzatmadan sözü Beyza'ya vermek istiyorum. Ama öncesinde kendisine tabii ki bir hoş geldin demek istiyorum.
Hoş bulduk. Bir tweet attım, konu nerelere geldi.
Aynen öyle. Sen hiç böyle bir şey planlamamıştın ama tabii ki ben seni hemen orada yakaladım.
Güzel oldu. Böyle karşılıklı sohbet tadında. Arkadaşlar, öncelikle ben psikolog değilim, bunu baştan söyleyeyim. Söyleyeceğim şeyler tamamen kendi deneyimlerim ve kendi hissettiğim şeyler. O yüzden genelleyebileceğimiz şeyler değil. Hani belki ortak noktalarda buluştuğumuz insanlar olur ama bu tabii ki herkesin aynı şekilde düşüneceği anlamına gelmiyor. Baştan bunu söylemek istiyorum.
Aynen öyle, çok haklısın. İyi bir yere parmak bastın. Zaten bütün podcastlerde benim de vurgulamaya çalıştığım şey bu. Her ne kadar ortak duyguları, ortak düşünceleri bazı konularda paylaşıyor olsak da çoğu şeyi genelleyemiyoruz. Zaten çoğunlukla da bence genelleme yaptığımızda hata yapıyoruz. O yüzden bugün böyle tecrübe konuşuyor başlığıyla birazcık senden dinlemek istiyorum açıkçası. İstersen şöyle başlayalım. Sen sınırlarla ilgili kendini nasıl hissediyordun? Nerede, yani nasıl bir şey fark ettin? Hani bu benim girişte söylediğim aşırı sınır koymamı ya da hiç koymamamı? Senin bu konu nasıl bir tutumun vardı? İstersen birazcık oradan başlayalım.
Açıkçası ben başlarda hani bir sınır koyma problemi olduğunu farkında değildim. Yani asıl mesele sanırım orada başlıyor. Hani ortada bir sorun var ve onu çözmem gerekiyor. Bu sorun neyle ilgili? Sonrasında işte biraz derinlere indikçe fark ettim ki sınır koymada aslında benim problemim varmış. Yani insanın karşı tarafa böyle seçici geçirgen olması lazım. Hücre zarı gibi. Ya her şeyi kabul ediyor ya da her şeyi reddediyorsak burada bir sıkıntı var. Onu düzeltmeye çalışarak başladı benim serüvenim aslında. Nasıl başlasam? Şöyle, ben hiç sınır koyamıyordum. Onu da şöyle fark ettim. Bir büyüğüm benden işte kendisine bir doktor randevusu almamı talep etti. Tabii ki yaparım dedim ki bununla da mutlu oldum bu arada. Ondan sonra yaptım. Sonra ikinci de tekrar yaptım. Üçüncü de tekrar yaptım. Sonrasında fark ettim ki bu benim görevim haline geldi. Yani ben bunu kendi içimden gelen iyilik sebebiyle yapmıyordum. Yani o artık karşı tarafın benden beklentisi haline geldi. Yani bu benim yapmam gereken bir işti. Bunu da ne olursa olsun işim olsa bile hiçbir zaman hayır demediğim için, hiçbir zaman karşı tarafa buradan hani ben bunu yaparken biraz zorlanıyorum ya da vakit de kaybediyorum, işimi kenara bırakıp yapıyorum. Bunları hiç göstermediğim için karşı taraf bu sefer zannediyor ki Beyza zaten boştu. Zaten yapacak başka daha önemli bir işi yoktu ve bana bunu yaptı. Ve bu bir iyilik değil yani. Hani zaten boştu o. Böyle bir beklenti oluşuyor bir yerden sonra. Sonra fark ettim ki bu beni öfkelendiriyor. Yani çünkü hani yaptığım şeyin bir kıymeti kalmadığını, işte onun için gerçekten benim için kıymetli olan zamanımdan hani onlara harcadığımı, hani ne bileyim çok büyük bir şey değil yaptığım şey ama sonuçta hani bir emek var. Emek bile olmasa ufacık da olsa vakit ayırıyorum ve bu karşımdaki insana değer verdiğim için yapıyorum bunu. Ama karşı taraf bunu sanki suistimal ediyormuş gibi hissetmeye başlamıştım. Sadece bu bir kişi için de geçerli değil bu arada. Yani bir sürü insanın farklı farklı konularda bu en basitiydi. İşte hayatında da aynı şekilde işte ne bileyim bir mail atıldığımda birkaç kişinin cevap vermesi beklenirken her zaman sadece ben cevap veriyordum mesela. Bunları fark ettikçe kendimi bir şekilde korumam gerektiğini hissettim. Çünkü bu yaptıklarım iyi yönümdü. Hani kendimi iyi gösterdiğim yerler. Hani gerçekten hani vicdanımı ya da hani iyi yanımı dinleyerek yaptığım şeyler beni öfkelendirmeye başlıyordu. Yani bu bir yanlıştı. Yani bir yerde yanlış yapıyordum. Ya iyilik yapmayı bırakacaktım öfkelenmemek için ya da buna bir çare bulmam gerekiyordu. O zaman da işte gerçekten hani bir şeylere sınır koymam gerektiğini fark ettim. Sınır dediğimizde işte Trump'ın Meksika sınırına dikmeyi hayal ettiği ya da yapmaya başladığı şey değil yani. Ya da işte hani Yunanistan'ın mültecileri denize dökmesi gibi değil. Sınır deyince sanki böyle kendimizi kabuğumuza çekelim, işte kimseyle görüşmeyelim ya da kimseye bir iyilik yapmayalım, kimsenin yarasına merhem olmayalım gibi bir şey de algılanıyor. Sadece kendimiz için yaşayan varlıklar değiliz. Bu değil yani. Hani en azından benim anladığım bu değil. Psikologlar daha iyisini bilir tabii ki.
Bence bu son söylediğin çok önemli. Yani diğer söylediklerini de belki en sonunda bir özet yaparsam vurgulamak istiyorum ama bu bencillik kısmına kayması belki de işte o sınır koyma meselesinin. Çünkü benim de en başta vurgulamaya çalıştığım şey buydu. Hani bazen o kadar sert noktalara gidiyor ki bu sadece işte kendin istediğin için bir şeyi yap ya da işte sadece kendin için bir şeyi yap gibi. O zaman da bence birazcık böyle insanın insani yönü, yani dediğin gibi bir insana değer verdiğin için de onun için bir şey yapabilirsin. Onun için bir fedakarlık da yapabilirsin aslında. Yani her zaman her yerde geçerli olması gereken sınırlar da değil belki bunlar. Ama böyle sanki sınır koymak deyince cidden öyle algılanıyor ya da bazılarımız bunu zaten öyle yapıyoruz bence. Hani daha böyle bencil bir tarafa kayarak gibime
Evet,
geliyor.
katılıyorum. Yani belki başlarda hani hiç sınır koymamış biri için başlarda biraz fazlaca bencilce davranması gerekebiliyor karşı tarafa hani bir dur diyebilmek için. Çünkü hani hiçbir zaman hayır dememişsin ya bu hayır demeye başlamak zaten kendin için de çok zor. Hani hayır dedim acaba şimdi bana küsecek mi, kırılacak mı? Acaba yanlış anladı mı beni? İşte başımdan savuyorum mu zannetti falan diye böyle bir sürü de duygu beraberinde geliyor aslında. O yüzden belki başlarda biraz hani insanlara karşı biraz sert bir sınır koymak daha hani uygulanabilir oluyor. Ama o öyle kalmaması gerekiyor. Yani zamanla hani ortayı bulmak gerekiyor. Bir şekilde osile edip sonunda en optimum noktayı bulmak gerekiyor. Yani ya herkese evet demek ya da her şeye hayır demek değil yani. Gerçekten biraz da bencilce belki, biraz kendini de düşünerek, tamamen bencilce hareket etmek değil ama işte ben şu an bu kişiye evet dersem, işte benim şu işim geride kalacak. Buna değer mi? Ya da işte evet bu kişi için değer, ben işte bu işlerimi yarın da öbür günde haftaya da yapabilirim. Hani bunun dengesini kurmak biraz aslında. Ben mesela işte çok yoğun olduğunu bildiğim biri bana buluşalım dediğinde ben bütün işlerimi hani böyle önümde bir dağ bile olsa geride bırakıp hemen koşarak gidiyordum. Sonrasında baktım ki benim işlerim daha da birikmeye başladı. Asla ben hani kendimi önceleyemiyorum. Dedim ki evet burada artık benim de işim var demem gerekiyor. Ve şey oluyor böyle hani artık bana sürekli hayır diyorsun gibi bir tepkiyle karşılaşıyorsun hayır demeye başladığında. Halbuki artık kendimi korumaya çalışıyorum belki bir yandan yani. Böyle bir yanı da var. Kolay olmuyor gerçekten. Hani sıfır sınırdan bir anda sınır inşa etmek çok zor oluyor. Çünkü hani bir şeyleri göze alman gerekiyor. Karşındaki insanlar senin kasıtlı yaptığını ya da işte sadece o kişiye özel yaptığını, işte artık eski samimiyetin kalmadığını düşünebiliyor. Bu öyle olduğu için değil aslında şimdiye kadar dert etmediğimi düşündüğü şeyleri aslında dert ettiğimi göstermek için belki de yapıyorum bunu. Bunlar hani biraz şey gibi hani bir sorunu çözmeye çalışırken hep yeni bir challenge çıkıyor önüne. Bunlar da beraberinde bu rahatlamayla beraber gelen bazı ufak nüanslar diyeyim. Ama daha iç huzuru dersek böylesi daha iyi. Yani başta gerçekten bir şeylere hayır demek ya da işte kendini öncelemek benim için çok zordu mesela. Ama şu an tamamen bencilim diyemem. Çünkü insan sosyal bir varlık. Yani ben bir ikinci kişi yanımda benim mutluluğumu ya da üzüntümü paylaştığında insanım. Aynı şekilde ben de biri de benle paylaşıyorsa aynı şekilde insanım. Geçen gün anneme şey dedim. O böyle her şeyi kendi halletmek isteyen böyle kimseden bir şey istemeyen bir insandır. Dedim ki anne eğer gerçekten Allah böyle bir yaratık olmamızı isteseydi kendi kendimize sırtımızı kaşıyor olabilirdik. Yani kolumuzu öyle yaratırdı ki sırtımıza ulaşırdık. Ama ulaşamıyoruz. Demek ki başkalarına ihtiyacımız var. Yani %100 bencillikle yaşayamayız. O yüzden hani herkesin hakkına riayet ederek hem kendi hakkımıza girmeyerek hem de karşı tarafın hakkına girmeyerek ilişkileri yerli yerine oturtmak gerekiyor. Bazen bir şeyler istendiğinde ya bu benim görevim değil. Bak ben bunu yapıyorum ama hani senin için yapıyorum. Bunu hissettirebilmek. Ya da işte bak bu benim sorumluluğum değil ama şu anda sen sıkışmışsın. Yardım ediyorum. Hani bunu hissettirebilmek. Ya da işte ne bileyim ben çok yoğunum. İşte yarın sınavım var. Tam da çalışamadım ama sınav senden daha önemli değil. Senin derdini dinlemek istiyorum. Gibi. Yani bunları hani söylemezsen bilemezler. Bunu ben öğrendim. Eğer karşı tarafa onlar için bir şeylerden vazgeçtiğini ya da işte bir şeyleri geri plana attığını söylemezsen insanlar zaten her şeyin böyle olduğunu ve sen kolayca aslında ona gittiğini, onun için bir şeyler yaptığını zannediyor. Geride bıraktığın şeylerden haberleri olmuyor. Ve bunun sonunda da sen geride bıraktıklarının hiç mi kıymeti yok diye düşünerek sinirleniyorsun. Yani benim için öyle oldu en azından. Bilmiyorum ne kadar ifade edebildim ama benim için durum böyleydi.
Bence gayet güzel ifade ettin. Arada böyle sayısalcı olduğun için farklı kelimeler kullanıyorsun ama anlıyoruz biz, sıkıntı yok. Şimdi bence burada söylediğin şeylerden önemli bir tanesi şuydu. Aslında orada kişiye de değil, hani onun talebine ve o an evet. için hayır deme evet. durumu da söz evet. konusu. Yani bazen bu özellikle dediğin gibi ilk pratiklerde şey gibi algılanabiliyor. Aa işte bana hayır dedi vesaire. Hani karşı tarafın da bunu kişiselleştirdiği bir durum olabiliyor. Ama aslında öyle değil. Yani belki de zaman içerisinde onu bencillikten ayıran şey bunu fark etmesi olacak karşı tarafında. Dolayısıyla bu önemliydi. Bir de ben sana şeyi soracaktım. Hani sen bu değişimi kendine yapmaya çalışırken etraftan ne gibi geri bildirimler aldın diye. Orayı da aslında birazcık anlatmış oldun ama mesela bununla ilgili uç bir örnek yaşadın mı ya da olumsuz bir şey yaşadın mı? Hani o endişelerinin haklı çıkmasıyla alakalı işte bir kırgınlık yaşamak, bir küskünlük yaşamak gibi. Oralar senin için nasıl oldu?
Yani yakın arkadaşım bunu dinleyecektir muhtemelen. Onunla ufak tefek problemlerimiz oldu. Yani problem değil aslında. Şöyle insan her zaman en yakınından başlıyor haliyle böyle şeyleri uygulamaya. Sen sürekli bana hayır diyorsun. Sürekli beni reddediyorsun. Sürekli işte ben de yeni bir şeyler deniyorsun. Benim sinirlerimi mi bozmaya çalışıyorsun falan diye böyle böyle bir geri dönüş aldığım oldu başlarda. Sonrasında tabii ki ona özel olmadığını anladı ama hani dediğim gibi insan en yakınından başlıyor böyle şeylere. Zaten dışarıdaki insanlara söylemek biraz daha kolay. İşte annene, babana, işte ne bileyim kardeşlerine, sonra en yakın arkadaşlarına. Hani buralardan başlıyor zaten. O yüzden böyle bir şey oldu. Onun dışında herhalde çok yaşamadım yani. Şey oldu ama insanlar değişimi fark etti. Yani Allah Allah Beyza bunu yapmazdı ama iyi de yapmış aslında falan diye böyle değişik yani şaşırmalar yaşandığı oldu. Ve açıkçası genel olarak gerginliğim ve o öfkem kayboldu. Yani bir şey yaparken bir iyilik de yapacaksam ya da işte birine yardımcı olacaksam falan bunu böyle benden ilk istediği anda önceden sinirleniyordum. Ve artık onu hissetmiyorum. Ha, tamam yardımcı olurum tabii ki. Ya da şeysem gerçekten yapmak istemiyorsam da hayır yapamam diyebiliyorum. Önceden hayır demek mümkün değildi benim için. Hayır dediğimde de tabii ki şaşırıyorlar. Hani meşgul müydün falan. Hani bu tepkileri almak iyi hissettiriyor aslında. Hani küsülmesi bile, karşı tarafın küsmesi bile iyi hissettiriyor. Çünkü şey oluyorsun, ha ben yapabiliyorum bunu demek ki. Tabii ki yani milleti küstürmeyelim o anlamda söylemiyorum ama yani şey hani çabana bir karşılık almış oluyorsun. Yani benim açımdan öyle en azından. Demek ki bir şeyleri değiştirmişim hissi geliyor. Tabii ki bu herkese sürekli hayır dediğim anlamına gelmiyor yani. Hala daha çok verici bir insanımdır. Sınır koyduğum halimle bile bence birçok insandan fazlayımdır muhtemelen. Ama şey ya farklı hissettiriyor gerçekten. Ve insan kendiyle gurur duyuyor. Ben bunu başardım diye.
Kesinlikle ben katılıyorum sana. Bir de söylediğin şey yine önemli. Ne kadar önemli şeyler söylüyorsun Beyza. Hep aynı şeyi yapıyorum ama cidden önemli not da aldım söylediğini. Şimdi buna tabii ki yakınlardan başlıyorsun. Çünkü birincisi uzak birisiyle zaten böyle bir ilişkin yok. Yani çok da samimiyetin olmayan birisine tabii. değer verdiğin için sonuçta bir şeylerden feragat etmiyorsun. O yüzden yakınlarınla aslında o ilişkiyi dengelemek için de bu sınır koyma hadisesi birazcık gerçekleştiği için aslında bir noktada sanki o ilişkileri test etmek gibi de oluyor. Yani karşı taraf buna ne kadar saygı gösterecek ya da ne kadar orada senin yapmaya çalıştığın şeye anlayış gösterecek. Yoksa acaba sen zaten her şeyi yaptığın için ve o ilişkinin bütün yükünü aldığın için mi o ilişki devam ediyordu? Biraz sanki bunları da gösteren bir süreç oluyor. Yani o küsme meselesiyle alakalı ben böyle düşünüyorum.
Evet evet kesinlikle katılıyorum. Ama öncesinde yani mesela işte kendimi ifade etmediğim, her şeyi kırıldığımda da hiçbir şey söylemediğim. Tabii sevincini gösteriyor insan her durumda ama işte olumsuz hissettiğim, işte gergin hissettiğim hiçbir şey karşı tarafa yansıtmadığım için şimdiye kadar bir anda böyle ufak ufak göstermeye başlayınca aa bu da böyleymiş ya falan diye insanlar şaşırabiliyor gerçekten. Mesela öncesinde bir Yani bu sürece girmeden önce bir tecrübe yaşamıştım açıkçası. Sürekli birilerine kırılıyordum ya arkadaş grubunda. Kırıldım, kırıldım, kırıldım ama hiç hani söylemedim ve hala her şey aynıymış gibi devam ediyorum. En sonunda öyle bir yerde patlak verdi ki o zamana kadar kırıldığım mevzular hiç yokmuş gibi, hiç olmamış ve ben orada en sonda öfkelenmekte inanılmaz suçluymuşum gibi bir hal almıştı. Ben o zaman zaten bu değişime karar verdim. Yani ben neden şimdiye kadar hiç buradan sinirle işte bunun bana yapılmaması gerektiğini, işte bunu hak etmediğimi ya da işte buna kırıldığımı vesaire söylemiş olsaydım başta, sondaki durumu yaşamayacaktım belki. Hani insanlara hiçbir zaman o yüzümü göstermediğim için ne yaparsak yapalım zaten kabul edecek diye bakıyorlardı. Bir süre sonra artık herkesin bir tahammülü olduğu için tabii ki bir yerde doluyorsun ve dolduğun yer inanılmaz bir patlama yaşatıyor sana. O patlama hem seni kötü bir konuma koyuyor. Orada o zamana kadar sustuğun her şeyin haksızı olmuş oluyorsun ve karşı tarafı da inanılmaz kırıyorsun bu sefer. Ve böyle ilişkiler içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bu aile ilişkileri için de böyle, işte arkadaşlıklar için de böyle, iş ilişkilerinde de böyle hatta yani. O zamana kadar söylemediğim her şeyi bir gün işte işle ilgili bir şeyden şikayetçi oldum. Ve şimdiye kadar neden bana söylemedin bunu? Neden bu kadar çektin ki bunu? Dediler mesela. Aa dedim, niye değiştirmemişim ki şimdiye kadar madem böyle cevap vereceklerdi bana. Yani hani bir şeyler için adım atmak gerçekten böyle bir düğümü çözüyor gibi arkasından böyle her şey çözülmeye başlıyor sanki. Her şey bir anda yoluna girmeye başlıyor ama ilk adım atmak çok zor gerçekten.
Evet, çünkü aslında hiç aklına bile gelmeyen bir şey yapıyorsun. Yani zaten hayır dememek senin için çok otomatik bir şey olduğu için aklına bile gelmiyor muhtemelen orada o talebi reddetme ihtimali. Ama bir noktadan sonra da tabii dediğin gibi yönetilemez hale geliyor. Çünkü aslında o bahsettiğin öfke çok da yönetilebilir bir şey olmuyor bence. Çünkü onun içinde dediğin gibi geride bıraktığın bir sürü şey var, fedakarlık yapıyorsun. İşte belki yarınki sınavına uykusuz gideceksin. Belki ne bileyim sen arkadaşından o şeyi görmedin yani o desteği görmedin zor bir zamanında ama bunu da ona karşı ifade edemediğin için o ne zaman isterse yanındasın hep oradasın vesaire. Bunlar tabii ki insanın içinde biriktiği zaman öfkeyle kalmıyor yani bence başka duyguları başka inançları da tetikliyor kendimizle alakalı. O yüzden de dediğin gibi en sonunda haklıyken haksız duruma düşüyorsun ve benim de mesela nefret ettiğim sorulardan bir tanesidir bu. Bir sorun işte çözülmeye çalışıldığı zaman konuşulduğunda işte neden şimdiye kadar söylemedin? Hani o kadar kolay bir şey değil çünkü aslında
Evet,
yani
evet.
arka planında çok ciddi bir hazırlık var. Belki kendi kendine meydan okuyorsun orada bir şeyler yapıyorsun yani. Ama karşı taraftan böyle gözüküyor işte. Aa madem hani buna bu kadar kırıldın niye söylemedin? Niye içinde tuttun gibi? O da ayrı bir mesele belki yani ayrıca ele alınması gereken bir durum diye
Evet,
düşünüyorum.
doğru.
Böyle yani genel olarak bence süreci gayet güzel bir şekilde özetledin. Şöyle söylediklerini genel olarak toparlayacak olursak
Tabii
aslında
ki.
en başta insanların iyiliği için ya da onlara değer verdiğin için yaptığın bir şeyin süreç içinde hem görev haline gelmesi hem karşı tarafta bunun bir kıymetinin kalmaması hem de onu yapabilmek için nelerden vazgeçtiğinin gözükmemesiyle alakalı biriken bir duygudan bahsettin. Sonrasında zamanla bu sistem artık bu şekilde çalışmamaya başlayınca değişim orada başlıyor aslında. Yani zorlandığın noktada başlıyor. Orada da ufak ufak niye hayır diyemediğini ya da neden bunu yaptığını aslında fark etmiş oluyorsun. Sonrasında hayır demeler başlayınca çatışmalar çıkmaya başlıyor. Karşı taraf senin neden artık eskisi gibi olmadığını, neden değiştiğini sorgulamaya başlıyor. Ama zaman içerisinde de eğer her iki taraf da o süreci yönetebilirse, orada da iletişim tabii ki çok çok önemli bir nokta belki. İlişkiler o testi geçmiş ve daha dengeli bir hal alıyor. Ama eğer her iki taraf da bunu çözmeye gönüllü değilse ya da senin yapmaya çalıştığın şey karşı taraf tan çok anlaşılmıyorsa, görülmüyorsa o zaman da tabii maalesef bitmeye mahkum ilişkiler de söz konusu olabiliyor. Orada da dediğin gibi belki de bu bir olumsuz bir şeyken bir şeyi başarmış olma duygusu insanda oluyor. Çünkü yani o ilişkinin sürmesiyle alakalı demek ki zaten hani sadece senin değil karşı tarafına yapması gereken bazı şeyler varmış ve onlar eksik kalmış gibi bir durum var. Yani öyle düşünüyorum ben. Bu fedakarlık meselesinden böyle bir iki dakikanı almak istiyorum. Yani o, hani bencilliğe vurgu yaptık ya orası yanlış anlaşılmasın diye. Şimdi niye bencillik kelimesini kullanıyoruz aslında? Çünkü sınır koymak senin de dediğin gibi en başta sert bir yerden başlıyor. Öyle olması gerekiyor karşı tarafın bir şeylerin ters gittiğini anlaması için. Ve ilk defa o konu konuşulduğu için aslında sen onu ne kadar yumuşak yapmaya çalışırsan yap sert algılanacaktır. Yani onda kesinlikle. Zaten şüphe yok. Ama işte bu bencillikle alakalı benim özellikle o kelimeyi kullanma sebebim şu. İşte sadece kendimiz için, kendimiz istediğimiz için bir şeyleri yapma fikri. Yani bu hani aslında günümüzdeki bireyselleşmenin getirdiği bir şey olarak görüyorum ben bunu. Ve bu şekilde olduğunda da karşı tarafı tolere etmekle alakalı da sanki yani hani sınır meselesinin de ötesinde bir şey. Yani belki onun o anda içinde bulunduğu özel bir durum var. İşte belki farkında değil, belki başka bir şey. Ama senin tarafından bu bir sınır ihlali olarak algılanıyor. O zaman sen de işte buna bir karşılık veriyorsun. Ama işte bu kadar olaya bir dakika benim sınırıma girildi ve işte burada alarmlar çalmalı gibi olduğunda ya burası biraz bana şey geliyor hani ince bir noktaymış gibi. Yani toleransı da elden bırakmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Her ne kadar kendi sınırlarımızı korumak önemli olsa da.
Evet evet bence şey yani her durum, her kişi, her duygu, her biri için farklı bir şey tepki ele almak gerekiyor. Yani hop benim sınırımı çizdin, kırmızı çizgiydi o, orayı geçemezdin değil yani. Dediğim gibi hani başta da dedim ya seçici geçirgen olmak gerekiyor. Belki o durumda hiç kabul etmeyeceğim bir şeyi kabul edebiliyorsun. Çünkü şartlar onu gerektiriyor. Yani esnek olabilmek önemli. Hayır ben Çin Seddi'ni çektim, kimse oradan aşağı gelmesin falan. Hani bu sosyal bir varlığız, öyle bir şey mümkün değil. İlla ki insanlar bizim alanımıza müdahale edecek, bizim de onlarınkine ettiğimiz olacak. Ama bunu ne kadar tolere edebiliyoruz, birbirimizi nasıl hani dengeleyebiliyoruz? Ya karşımdaki insanın alanına da girebilirsin sen. Yani illa ki hep saldırı altında değilsin. Bazen de sen giriyorsun başkasının alanına. Hani bu da var.
Evet.
O yüzden hani böyle karşılıklı bir hani esneklik sağlayabilmek önemli bence. Tamamen böyle her şeyi hani katı bir şekilde yine böyle teknik kelimeler kullanasım geliyor, zor tutuyorum kendimi. Yani böyle çok katı olmak işte orada kırılganlık geliyor işte. Katı olursan kırılıyorsun. Esnek olursan o zaman işte geçinilebilir bir hale geliyor her şey. Hani o şekilde bir şeylerin üstesinden gelebiliyorsun. Hem senin için hem karşındaki için aynısı geçerli bence.
Evet, ben de böyle düşünüyorum. Yani bunun üzerinde bu kadar durma sebebim hani böyle sosyal medyada işte çok görüyoruz ya özellikle Twitter'da. Mesela dediğin gibi yani aslında herkes birbirinin sınırına belli noktalarda giriyor. Bunu bazen farkında olarak yapıyorsun, bazen olmayarak yapıyorsun. Ama işte şu tarz şeyler söylüyor insanlar. Muhtemelen işte kendi acı verici deneyimlerinden yola çıkarak. İşte size şunu diyen kişiyle asla işte konuşmayın. Size şöyle hissettiren kişiyle asla görüşmeyin. Bunlar da yani bana hani sıkıntılı geliyor. Çünkü herkes bu konular üzerine belki bu kadar kafa yormuyor ve belki işte diğerlerinin deneyimlerinden faydalanmaya daha açık olabilir. Ama bu çok hem katı bir bakış açısı hem de biraz böyle o ilişkinin dinamiğinden de uzak bir söylem. Yani aslında hani ne şartta öyle bir konuşma gerçekleşti ya da o his mesela sistematik olarak mı öyle hissettiriliyordu? Mesela değersizlik hissinden bahsedecek olursak yoksa hani anlık bir şey miydi? Karşı taraf bunu fark etti mi? Telafi etmeye çalıştı mı? Hani bunlar böyle çok geri planda kalıyor ya. O evet, yüzden evet. Böyle sadece sınır çizmekle ilgili bir mesaj var. Halbuki aslında mesele daha derin yani çok boyutlu bir şey.
Ya mesela o örneklerdeki işte şöyle davranan kişiyle görüşme falan gibi şeylerde belki o kişi benim annem, babam, kardeşim yani hayatımdan atamayacağım insanlar. ne yapacağım? O zaman bununla yaşamayı öğreneceğim. Yani tabii ki hani sınırını çiz. O yani sınır koyduğunda zaten karşındaki kişi de bir yerden sonra o tavrı %100 gerçekleştiremiyor. Belki %90'a indiriyor, belki 80'e indiriyor. Yine bir ferahlık sağlıyor. Ama tamamen o kişiyi hayattan çıkarmak hiçbir zaman çözüm değil. Yani ki bu sevdiğin ve yakının biri ise ya neden tamamen köprüleri yıkıyoruz ki? Yani başka bir yol var belki. Belki o kişinin yani anahtarı farklı. Yani herkese aynı yolla yaklaşamayız. Bilmiyorum, bana şey geliyor hani böyleyse şöyle davranın, tamam, bu formül değil yani, matematik sorusu çözmüyoruz.
Aynen öyle. Yani bu tip şeyler hakikaten çok olay bazında değerlendirilmeli ve mümkünse bir uzman eşliğinde bu konular ele alınmalı diye düşünüyorum. Yani tabii ki problematik bir hale geldiğinde, yani işin şakası, ama bu tür formüller gerçek hayat için hakikaten hem işlevsel değil, hem de bir noktada da insanı çaresiz hissettiren de bir şey bence. Yani o mesajları eğer hani çok alıyorsanız, bakıyorsun dediğin gibi belki de annen o kişi ve çıkaramayacaksın yani hayatından. O zaman ne yapacaksın? Bunu çıkaramıyorum deyip hani tek bir yere odaklanacaksın. Halbuki beraber yaşamanın da birçok yolu var, yani o yaşa kadar bir şekilde geldin sonuçta. Demek ki
Evet.
aslında bir arada da yaşanabiliyor. Sadece süreci her iki taraf için daha iyi yönetmeye çalışmak lazım. Çok hassas dengeler var tabii, yani böyle gerçekten ben bu meseleyi artık çözdüm ya da işte artık sınırımı çok iyi koruyorum gibi de olmuyor, dediğin gibi. Yani muhtemelen şu anki halinle bile işte en baştan sınır koyarak ya da işte en baştan kendini çok iyi bir şekilde ifade ederek gelen bir kişiye göre belki daha esneksindir ya da daha vericisindir, daha fedakarsındır.
Doğru.
Hemen değişecek ya da her şeyde de değişecek diye bir şey de yok. Yani işlevsiz olduğu noktalar sonuçta önemli diye düşünüyorum. Hani herkes işte şu konuda sınır koyuyor, ben de koyayım gibi bir şey de değil sonuçta bu. Yani çok kişisel bir şey.
Evet.
Onun için oldukça önemli bir konuydu bence. Ben de konuşmak istiyordum zaten. Sen de bence çok güzel anlattın. Gerçekten
İnşallah.
teşekkür ederim geldiğin için, anlattığın
Ay, rica
paylaştığın
ederim.
için. Umarım bizi dinleyenlere de bazı konularda yani ihtiyacı olan varsa yol göstermiş olabiliriz ya da ihtiyacı olan varsa onlarla da böyle dertleşmiş gibi olmuşuzdur. Çünkü bazen öyle diyorlar, yani siz konuşurken araya girip hani bir şeyler söyleyesim geldi falan diye. İnşallah bu kayıtta da o his karşı tarafa geçer diyelim.
Umarım.
Tekrar teşekkür ederim geldiğin için. Var mı söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey?
Rica ederim. Tekrar psikolog olmadığımı hatırlatmak istiyorum.
O zaman bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.